Ayrım 11, sayfa 93. Şu veya bu şekilde kurulan bir ailenin sıcak bir yuva olması ve sürekliliği de ayrı ve sandığımızdan çok daha çetin bir mesele olarak önümüzdedir. Aileyi sıcak bir yuva haline nasıl getirebiliriz? Çekirdek aile, tek çocuklu aile olmaya hızla kaymaktadır. Bu, Rusya ve Avrupa'nın yaşadığı sorunları gelecekte yaşayacağımızın açık göstergesidir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? İki çocuklu annelerin erken emekli edilmesi konusundaki çalışmalar, bugüne kadar işittiğim en akıllı ve gerçekçi tedbir gibi görünüyor. Bu, daha da ileriye götürülmeli. Anneler, genç yaşlarında sağlanacak imkanlarla evlerine döndürülmelidir. Boşanan aileler ve sevgisiz, ilgisiz ortada kalan çocuklar, özellikle eğitimle ilgilenenlerin gördüğü ayrı ve derin bir yaradır. Aile çevresinde toplumumuzun yaşamakta olduğu ve yanlış olarak sadece kadın haklarıyla sınırlandırılan birçok sorunlar vardır. Ama artık yazı sınırlarını aştığımız için söylemekle yetinelim. Milliyetçiler küresel gelişmeler üzerine kafa yorarak yeni durumlara yeni çözümler üretmelidir. Sosyal devlet ilkesi üzerinde durulacak sorunlardan biridir. Kapitalist gelişmeler doğası gereği sosyal devlet ilkesini yıpratmaktadır. Bir dönemde yapılan hamleler örgütlü işçi kesimini belirli bir düzeye getirdi. Yer yer memur düzeyinin üstüne çıkardı. Ama bu süreç sendika ağlarının işçinin sırtında taht kurması, oteller kurması, turistik beldeler kurması ile sonuçlandı. Ve devlet en sade mali denetimlerini bile yapamaz oldu. Yani o güzel yönelişi de benzettik. Halbuki bir de örgütsüz, işsiz kesim var. Büyük şehirlerdeki yoksulluk ve kimsesizlik korkusu, bırakın kimliği, kişiliği, en sağlam Müslümanı dininden edecek boyutta bir tehlikedir. Peygamber, yoksulluk neredeyse küfre eşit olacaktı diye boşuna konuşmamıştır. Yapılan gelecek öngörü çalışmalarında, kentlerin yanında kırsal kesimlerde daha ağır düzeyde yoksulluklar yaşanacağı ifade edilmektedir. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, mübarek sözü, yıllarca siyasi slogan olarak söylendi durdu. Şimdilerde yeterince duyulmuyor, ne oldu? Hiç değilse milliyetçilerin bu şuuru ayakta tutmak ve devlet çapında kurumlaştırmak için haykırmaları gerekmez mi? Bilge Kağan, aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim derken acaba başka bir şey mi söylüyordu? Milli kültürümüzde bu kadar derin kökleri olan bir devlet ve insan anlayışını devam ettirmek için yine Avrupa'dan mı bir uyarı almamız gerekiyor? Yukarıda genişçe sözünü ettiğimiz Babanzade Naim Bey, Kürt kökenli bir Osmanlı aydını idi. Ve ayrılıkçı milliyetçilik konusunda şunları söylüyordu. Kürt kardeşlerimiz ise anladığıma göre henüz bu hastalığa yakalanmamışlardır. Bundan sonra da yakalanmamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Şimdi hiç değilse okumuş bir kesim Kürt kardeşlerimizin hasta olduklarını görmek onu muhakkak huzursuz etmektedir. Kürt sorununa kısaca da olsa dokunmadan geçmeyeceğimizi bu bölümde daha önce de dolaylı olarak işaret ettiğimi sandığım bir konuya açıklık getirmeliyim. Osmanlı içindeki Müslüman unsurların milliyetçilik hareketlerinin ortamı ve psikolojisi. Ayrılıkçı milliyetçilik hareketleri gayrimüslim unsurlarda başladı ve Avrupa ve özellikle Rusya'nın propagandaları ve desteği ile Osmanlı Balkan vilayetlerimizi tek tek kaybetti. 20. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı içindeki Müslüman unsurların da devlete olan güvenleri iyice sarsıldı. 1905 Reval mülakatında İngiliz ve Rusların imparatorluğumuzun topraklarını aralarında bölüşerek uzlaştığı haberi bomba gibi her yanda duyuldu ve devlete olan güvenin son kalelerini de yıktı. Fiili durumda bunu doğruluyor ve besliyordu. Çünkü imparatorluk her gün yeni bir vilayet kaybediyor yahut yeni bir imtiyaz anlaşması imzalıyordu. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki Osmanlı Devleti artık anasır-ı muhtelife için koruyucu bir kalkan olma gücünü kaybetmiştir. Peki Devlet-i Aliye çökerse Hristiyan milletlerle kuşatılmış Arnavutlar ne yapacaklardır? En kısa ifadesiyle Müslüman Arnavutları Hristiyan Arnavutlar arasında önceden başlamış bulunan milliyetçilik akımına katan psikoloji budur. Kendi başının çaresine bakmak. Aynı şeyi az çok farkları ile Arap milliyetçiliğinin yayılmasında da görürüz. Ancak Şerif Hüseyin isyanının Arap isyanı olmadığını, Hüseyin ve birkaç Bedevi aşiretin hareketi olduğunu bilmeliyiz. Ve Arap milliyetçiliği bir kısım okumuşlar arasında yayılmaya devam etse de, Arap halkının 1918'e yani Büyük Savaş'ın sonuna kadar bizimle birlikte olduğunu unutmamamız lazımdır. Şimdi şu noktanın altını çizebiliriz. O dönemlerde de Kürt milliyetçiliği hareketleri başlamıştır. Gazeteler çıkartılmış, tartışmalar yapılmıştır. Ancak bu yöneliş ayrılıkçı olmamış ve hiçbir zaman halka intikal edememiştir. Eğer o günlerdeki Kürt hareketi de Arap ve Arnavut hareketi gibi gelişseydi, onları bugün kınayabilir miydik bilemiyorum. En azından yukarıdaki şartlar ve psikolojiyi dikkate alırdık. Ama Kürtler böyle yapmamış, hayat ve istikballerini Türklere bağlamışlardır. Birinci Büyük Savaş'ın sonunda Türklerle birlikte başlarının çaresine bakmaya çalışmışlardır. Ne zaman? Osmanlı'nın çöktüğü, Türk'ün devletsiz kaldığı, tarihin en zayıf zamanında. Bunun bir anlamı yok mudur dersiniz? O günlerde ayrı baş çekmek isteyen Kürt Hüseyin Paşa, Said Nursi'den destek istediğinde kendisinden şu mealde bir cevap alır. Sakın ha, bu milletin yaşayanından çok şehidi vardır. Bu millete kılıç çekilmez. Şimdi çağdaş Kürtçülerimize önce şunu hatırlatmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, elhamdülillah çöküş değil yükseliş sürecindedir. Bunu hiç kimsenin unutmaması gerekir. Yabancı desteklerle fitne çıkartılır, kan akıtılır, eza cefa çekilir ama devlet kurulmaz. Bu da unutulmamalıdır. Yine unutmayınız ki hala en yüksek toplumsal değerimiz devlettir. Onu zaafa düşürmenin bedelini bütün Anadolu öder. Ayrıca sizin kaderinizi bize bağlayan dedelerinizden daha akıllı ve daha yaman Kürt olduğunuz zehabına da lütfen kapılmayın. Sizin daha çok kitap, gazete okuduğunuz kesin. Ama kıblenizin onlar kadar doğru olduğundan emin olmayın. Ve konumunuzu ne devlet indinde ne halk nezdinde daha fazla istismar etmeyin. 100 yıl önce çöken bir devletin yarattığı endişeler karşısında düşünülüyordu. Bugün siz gücü her gün artan ve dünyada sözü olan bir devleti yıpratmaya çalışıyorsunuz. Başta İslamiyet olmak üzere bizi birbirimize bağlayacak 40 türlü sebebimiz vardır. Bunları görmezlikten gelmeyin. Çünkü onlara her zaman ihtiyacımız olacaktır. Yukarıdaki uyarıları milliyetçiler de düşünmelidir. Biz kültür milliyetçisiyiz ve bizi zaman zaman ırkçılıkla suçlayanlar, soy kökenlerini gerekçe görerek gizli ırkçılık yapanlardır. Ancak Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden sapmanın tarihi örneğinde görüldüğü gibi bir çözülme başlangıcı olabileceğini unutamayız. Bunun dışında rahat olabiliriz. Türk devleti hala en yüksek toplumsal değerimizdir ve milletimizin yükseliş sürecinde olduğuna inanıyoruz. Bu bizim davranışlarımıza da yansımalıdır. Bizim uyarılarımız paranoya değil, gerçekten uyarıdır. Ancak üslubumuzu da ona göre ayarlayabilmeliyiz. Erol Güngör'de millet ve milliyetçilik. Erol Güngör'ün bir özelliği de karışık gibi görünen toplumsal sorunları ilmi ciddiyet ve doğrulardan fedakarlık etmeden rahatça ve hemen herkesin anlayabileceği bir üslupta anlatabilmesidir. Bu onun tercüme bilgilerle yetinmeyen yaratıcı mizacının doğal sonucuydu. Batı literatürünü yakından izler ve çok iyi bilirdi. Yaptığı tercümelerdeki üslup gücü bir tercüme okuduğumuzu unutturacak kıvamdadır. İlgilendiği sahanın bilgilerine, kavramlarına tam hakim olduğu için onları Türkçe'ye aktarmakta sıkıntısı olmazdı. Türkçe ile ilim olmuyor gibi kaçışlara sapmazdı. İfade ettiğimiz gibi özümsediği birikimi ile hem yaratıcı düşünce düzeyinde yazar hem de bu bilgilerin kolayca anlaşılabileceği bir üslup açıklığına ulaşırdı. Bu yüzden Erol Güngör'ü özel bir dikkatle okumak, yazılarındaki fikir bütünlüğünü kaybetmeden anlamak gerekir. Günümüzde milliyetçi çevrelerde görülen bazı fikir sapmaları karşısında Erol Güngör'ün milliyetçilik anlayışını ve bu anlayışın halkçılık ilişkilerini bir kere daha hatırlamakta yarar vardır. Erol Güngör bütün fikirlerine katılmasa da iki insanı öncü ve öğretmen olarak görür. Ziya Gökalp ve Mümtaz Turhan. Millet anlayışı da bu çizgidedir. Yani millet bir kültür birliğidir. Bundan sonraki bütün yorumlar bu temel kabul üzerinden yürüyecektir. Öyleyse önce onun kültür tarifine bakmak gerekir. Bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere benimsemiş olduğu hayat tarzı, bütün maddi ve manevi unsurlarıyla onun kültürünü temsil etmektedir. Bu ele alış farklı ifadelerle bugün hemen bütün toplum bilimcilerin katıldığı bir kültür tarifidir. Görüldüğü gibi bu tarif milleti tarihi bir sürecin ürünü olarak algılamaktadır. Çünkü millet bu ortak kültüre sahip olan topluluktur. Bu topluluğun yaşama biçimi maddi ve manevi bütün unsurlarıyla tarih içinde gelişerek, değişerek bugünkü üslubuna kavuşur ve yine değişmeye de devam ederek varlığını sürdürür. Cumhuriyetle birlikte bir ulus inşa etme sürecine girildiğini söyleyenler için o ince ve derin istihzasıyla onlara göre milliyetçilik imparatorluktan, yani Osmanlı İmparatorluğundan kurtuluş hareketi demektir diye yazar. Yani Türkler de Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırplar gibi Osmanlı'dan kurtularak milli devlete geçmişlerdir. Erol Güngör gerek millet tarifi gerekse bu tür uydurma iddialar üzerinde durmaz. Onun bütün yazdıkları milletin tarihi bir gerçeklik olduğunu, atölye yahut laboratuvarlarda inşa edilen yapay bir varlık olmadığını anlatır. Kültür üzerindeki çok yönlü ve ısrarlı duruşları da onun millet tarifi ve milliyetçilik anlayışı ile ilgilidir. Bu noktada Erol Bey'in özellikle Türk kimliğinin idraki ve duyumsanması açısından son derece önemli olan tarih şuuru konusundaki vurgusuna dikkat çekmek gerekir. Ziya Gökalp'in gerçeği teoriye feda etmek olarak değerlendirebileceğimiz Osmanlı yanılgısını Erol Güngör düzeltmiş ve tarihimizin bu en görkemli açılışını fikir olarak da duygusal olarak da yerine oturtmuştur. Milli şuur tarihin kesiksiz olarak algılanmasıyla oluşmalıdır ve bu birikim milliyetçiliğimizin arka planını oluşturmaktadır. Kültüre bağlantılı olarak çok güzel bir tarifi vardır. Diyor ki, tarih bir milletin hayatı, milli kültür ise tecrübeleridir. Tandır başı sohbetlerinden olarak geçmişe özlem de insanlara bir şeyler kazandırır. Ama tarihe özlem asıl, daha güzel bir gelecek kurmak heyecanı ile yaşanır. Tarih derken elbette ki Türk tarihi bütün olarak düşünülür. Ama bize en büyük heyecanları yaşatan ve geleceğe güvenle bakmak hakkını veren şüphesiz ki tarihimizin Osmanlı dönemidir. Erol Bey, Osmanlı elimizi uzatsak dokunabileceğimiz bir yakınlıktaki hayatımızdır der. Birinci Dünya Savaşı sonunda vatan coğrafyamız çok küçülmüştür. Erol Bey der ki, asıl önemli olan kendimizi küçük görmeye de alışmış olmamızdır. Osmanlı tarihin önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü ona bakarak gururumuzu ve umudumuzu koruyabiliyoruz. Burada özellikle eğitim alanını ilgilendiren bir ayrımını da ifade edelim. Erol Güngör, milliyetçiliğin doğuşu, milli tarihçiliğin de doğuşudur diyor. Tarih iki türlü yazılır. Biri objektif tarihçiliktir. Bunun ne derece mümkün olduğu ayrı bir konudur. İkinci ve önemli olanı milli tarihçiliktir. Milli tarih, bireylerin millet denilen aynı bütünün birer parçaları olduğumuza inandırmaya ve birlik ve bütünlüğümüzü korumaya yönelik olmalıdır. Gökalp'in anlattığı ve eğitimde esas alınması gerektiğini söylediği milli tarihte budur. Erol Bey'in millet ve milliyetçilik anlayışında devlet dediğimiz toplumsal yapının önemli yeri vardır. Esasen bu konu üzerinde yazan herkes, millet varlığının oluşumunda devlet olmanın yapıcı etkisini daima ifade etmiştir. Ancak devletin koruyucu ve geliştirici şemsiyesi altında milletlerin kültürel varlıkları gelişmektedir. Türk tarihinde devlet olunamayan toplulukların kolayca asimile olabildiğine dair örneklerden söz edilmiştir. Ancak Erol Bey'in devlet duyarlılığını Osmanlı üzerinden okumak gerekir. Rahmetli Dündar Taşer, Ziya Nur Aksun Bey ve Erol Güngör bu konuda da ayrılmaz bir bütün gibiydiler. Aralarında nasıl bir etkileşim olduğu ayrıca incelenmeye değer bir konudur. Yine burada bir kültürün farklı kaynaklardan beslenmesiyle farklı kültürlerle karışık yaşamasını birbirine karıştıranlar için Erol Bey'in önemli bir tespitine yer verelim. Osmanlı dönemi Türk kültüründeki Arap ve Fars kaynaklarından beslenme gerçeğini bu kültürlerin egemenliği altına girmek şeklinde anlamak tamamen yanlıştır. Çünkü Osmanlı bu kültürlerden yararlanarak onlardan daha üstün bir kültür üretmeyi başarmıştır. Farklı kaynaklardan beslenmek bir kültürün zenginliğidir ve önemli olan kendi kimliğini kaybetmeden yeni ve üstün eserler üretebilmektir. Osmanlı bunu başarmıştır. Erol Güngör diyor ki, Türk milliyetçiliği, Türk milletinin bir başkasını model almayacak kadar özgün bir medeniyete sahip olduğuna inanmaktır. Görüldüğü gibi Güngör'ün birçok yazısında olduğu gibi, burada da temel sorunu Avrupalılaşmak meselesi karşısında alınacak tavır oluşturmaktır. Türk milletinin tarihi başarıları onun hiçbir yabancı medeniyeti örnek almasına gerek bırakmaz. Peki ne yapılacaktır? O eski büyüklükleri diriltip yeniden mi yaşatmalıyız? Tabii ki hayır. Kendi medeniyetimizin kıblesine dönük olarak ve kendi değerlerimizle hayatı yeniden kuracağız. Kaybettiğimiz yaratıcılığımıza yeniden kavuşarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu yaratıcılığa yeniden kavuşmanın yolu kendi kültürümüzü canlandırmak ve insanlarımızı onunla ölçülendirmektir. Ancak yanlış batılılaşma gayretleri ve Osmanlı'dan kopuş, milli kültür unsurlarımız üzerinden gerçekleştirilecek bu tür bir gelişmeyi engellemiştir. Milliyetçiliğimizin ana hedefi, Türkiye'de milli kültür bütünlüğünü ve onunla birlikte siyasi bütünlüğü korumaktır. Burada Erol Güngör, kültür gelişmelerimizin uğradığı batılılaşma sarsıntısına ve bunun doğurduğu yarılmalara dikkat çekmektedir. Milli kültür kendi tabii süreci içinde bütünlüğü olan ve bunu koruyan bir yapıdır. Alt kültürler olarak isimlendirdiğimiz yerel farklılıklar, folklorik renkler bu bütünü bozmadığı gibi, bu bütünün yurdun her yöresinde aynı yoğunluk içinde varlığını duyuramıyor olması da esası değiştirmez. İşte yurdun bütün coğrafyasında ve toplumun her biriminde kültür bütünlüğünü ortak bir yoğunluğa çıkarmak, Türk milliyetçiliğinin hedefleri arasındadır. Ve ulaşılan başarılar kuşkusuz ki milli varlığı kuvvetlendirirler. Ancak Erol Bey'in de işaret ettiği asıl endişe, batılılaşma yönelişleri içinde ortaya çıkan aydın-halk ayrışmasıdır. Bu farklılaşma hem yaşama tarzında hem de insanların temel yönelişlerinde, kıblelerinde meydana çıkmıştır ki, hala yaşanan en büyük sorunlarımız bu ayrışmadan kaynaklanmaktadır. Yaratıcılığını kaybeden, kendi kültürü içinde sorunlarına çağdaş çözümler üretemeyen Osmanlı aydınları, kıblelerini batıya çevirerek oradan çözümler aktarmaya çalışmışlardır. Bu doğal bir kültürel yöneliş olarak kabul edilse de, Sultan Mahmut zamanından itibaren ve özellikle Cumhuriyet döneminde kültür değişmelerinin hukuki zorlamalarla topluma dayatılmaya çalışılması, okumuşlarla halkın farklı yönlerde yer almasına ve birbirlerine yer yer yabancılaşmasına yol açmıştır. Türk milliyetçileri Ziya Gökalp'ten beri bu farklılaşmanın farkındadırlar ve şikayetçidirler. Erol Güngör diyor ki, halka dönüş hareketi milliyetçiliğin de başlangıcını ifade eder. Milliyetçilik her şeyden önce bir halkçılık hareketidir ve milli kültüre dayanır. Batılılaşma serüvenimiz sebebiyle tarih içinde gelişen Türk milli kültürünü daha çok halk kitleleri korumuş bulunuyor. Bu da milliyetçiliğin başlangıç noktasının halkçılık olmasını zorunlu kılıyor. Milliyetçilik hareketinin en belirgin özelliği halkçılıktır. Halkçılıktan ayrı düşünülemez. Burada Gökalp'in ilk yazılarının halka doğru başlığını taşıdığını hatırlayalım. Türkiye'mizde öteden beri halkçılık sözü pek rağbette olmasına rağmen giderek bir zümrenin yahut aristokrat grubun sloganı haline gelir. Rahmetli Güngör'ün dediği gibi bu söz bir toplumsal değişim programı olmak yerine bir siyasi taktik olarak kullanılmıştır. Yani bir propaganda söylemi olmaktan öteye anlam kazanamamıştır. Aradan geçen 90 yıla rağmen halkın bu kavramı, algılama biçimi değişmemiştir. Türk ocaklarının kapatılıp halk evlerine dönüştürüldüğü ilk yıllarda halkçılık yönünde bir gayret görülürse de çok geçmeden bu yerler halktan kopuşun simgeleri haline gelirler. Bugün eğer yanlış algılamıyorsam, girişte de ifade ettiğim gibi bazı milliyetçi çevrelerde sapmalar görülmektedir. Hangi isim altında ve hangi saiklerle olursa olsun, halka karşı tavırlar sergilenmektedir. Bu durumda Erol Güngör'ün penceresinden ve yeniden milliyetçilik-halkçılık ilişkilerine dönmekte yarar vardır. Erol Güngör, milliyetçiliklerin ortak ve en belirgin özelliklerinin halkçılık olduğunu söyler. Milliyetçilik aynı zamanda halka dayanan bir çağdaşlaşma modelini savunur. Bu yüzden de milliyetçilikle halkçılığı birbirinden ayrı düşünemeyeceğimizi yazar. Halk aslında milletin bütününü ifade eder. Ancak Türkiye'deki özel durumdan dolayı halk, okumuşlardan ayrı bir toplum kategorisini ifade etmektedir. Halbuki der Erol Güngör, bütün dünyada yönetenlerle yönetilenler arasında giderek artan bir kaynaşma süreci vardır. Bu kaynaşmanın artık yöneten ve yönetilen ayrımının bile anlamsızlaşmaya başladığı zirvesi demokrasidir. Bu noktada politikacı ayrı bir kültürel zümre değil, bir meslek grubu gibidir. Bizim tarihi toplum yapımızda aristokrasi olmadığı için demokrasiye geçişte avantajlı sayılabilirdik. Ama batılılaşma hareketleri dolayısıyla başlayan yarılma bu imkanı ortadan kaldırdı. Başlangıçta fikir ve istikamet ayrılığı olarak görünen okumuşlar hareketi giderek bir çıkar grubu haline dönüşmüş ve toplumun bazı kurumlarını egemen olarak halka karşı çıkarlarını korumanın mücadelesine girmiştir. Bugünkü durum dünden farklı değildir ve belki de elindekileri kaybetmemek mücadelesi daha da sertleşmiştir. Erol Bey, halkın demokrasiyi aynı zamanda kendisini koruması vasıtası olarak benimsediğini söyler. Erol Bey bu korunmayı daha çok Avrupa'yı bir yaşama tarzına geçiş zorlamalarına karşı halkın kendi hayat tarzı ve değerlerini koruması açısından ele alıyordu. Ancak yukarıda işaret edildiği gibi mesele giderek aynı zamanda halk ile bu okumuşlar arasındaki çıkar çatışmalarına dönüşmüştür ve okumuşların elindeki bir takım kurumlara karşı halkın elinde sadece seçim imkanı vardır. Bu bakımdan da demokrasi halkımız için çok daha önemlidir. Erol Güngör'e göre bütün bu dokunuşların doğal sonucu olarak milliyetçiler halkın iradesinin ve demokrasisinin bekçileri olmak zorundadır. İşte bu noktada sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Bizim demokratik tavrımız ve demokrasiye bağlılığımız siyasi menfaatlerimizle değil, fikir ve iman hassasiyetlerimiz dolayısıyladır. Milliyetçiliğimizin gerekenlerini menfaatlerimizin günlük icaplarına uydurmaya çalışmak, her şeyden önce milliyetçilik ahlakının kabul edemeyeceği bir sapmadır. 1980'li yıllarda Mamak mahkemelerinde yargılanırken, milliyetçiliğin halka dayandığını, halkçı ve doğrudan demokratik olduğunu, bunun teorik ve pratik bakımdan milliyetçiler için bir zorunluluk olduğunu savunuyor ve tarihi gelişmeden örnekler veriyorduk. O gün doğru olanlar bugün de doğrudur. Halkı yanlarında gördüklerinde yüce Türk milleti diye söze başlayanlar, halka uzak kaldıklarında bu halkın bir sürü olduğunu, aklının yetmediğini söylerlerse kendi yetersizliklerini ifade etmiş olurlar. Halkın iradesinin tehdit edildiği zamanlarda hangi at ve perde altında olursa olsun, milletinin savunmasına geçmeyen insan milliyetçilik iddiasında bulunamaz. Milletini sevmeyen, ona saygı duymayan, onu hor görmeye yeltenen bir zihniyet, güncel bir oportunist olur ama asla milliyetçi olamaz. Erol Güngör'ün tavrı da bütün milliyetçiler gibi açık ve kesindir. Milliyetçiler bu mücadelede elbette ki demokrasiyi, yani halkı tutacaklardır.